Ayrım 4. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 55. 5 Şubat 2006'da Trabzon'da Santoro adında bir rahip 16 yaşında bir çocuk tarafından kilisesinin içinde vuruldu. Cinayetin arkasından en çok konuşulan şey rahibin bölgede misyonerlik faaliyeti yürüttüğü oldu. Ayrıca katilin kardeşi ve avukatı çocuğun dini bir tarikatın ev toplantılarına gidip geldiğini söylüyorlardı. Bunlar din referanslı siyasi partilerin oy toplarken işine yarayan, halkın dini duygularını sömürebilen ama sonra bunun karşılığını hareket serbestisi olarak alan ve son derece kolay kontrolden çıkan yapılardı. Din referanslı siyasi partiler bu yapıları kullanarak yoksul ve eğitimsiz kitleleri arkalarından sürükleyebilir, hayır hasenat derneklerinin kasalarını doldurabilir, sonra da bu parayı canı istediği gibi kullanabilirdi ve öyle de yapıyorlardı. Ancak bunun bir bedeli vardı. Zaman zaman ortaya çıkan bu aşırılıkların örtbas edilmesi, masumiyetlerinin ve mağduriyetlerinin korunması gerekiyordu. Öyle de yapıldı. Ne o tarikat evinden, ne silahı nerede bulduğundan, ne de özellikle Trabzon'da yaratılmaya çalışılan bu ürkütücü iklimden bahsedildi. Kiralık kalemlerse bu cinayetin arkasında derin devlet aramaya devam ettiler, olmadık senaryolar yazdılar. 18 Şubat 2006 tarihinde Küre Operasyonu adı verilen bir medyatik operasyon yapıldı. Gürültü ayyuka çıkıyordu. Çünkü olaya adı karışan asker şahıslar vardı. O halde bağırıp çağrılmalıydı. Nasıl başladığı tam olarak bilinmeyen bu operasyonda suçlanan kişilerin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmaları dışında dikkat çeken yanı ilk kez görevdeki bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun tutuklanıyor olmasıydı. Bazı bürokrat ve politikacıların görüntülerinin çekildiği, devletin gizli belgelerinin bulunduğu, bazı kişilerin tehdit edildiği gibi suçlamalar var. Ne kadarı doğru bu suçlamaların, ne kadarı uydurma bilmiyoruz. Çünkü yargılama devam ediyor. Ancak burada da dikkat çekici olan şey, bu davada konu olan olaylar veya kişiler üzerinden derhal Türk ordusuna karşı saldırıya geçilmesiydi. Sanki karşılarındaki kendi namuslarını koruyan kendi orduları değil de düşman ordusuydu. Tüm senaryo tekrar anlatılmaya başlandı gazete sayfalarında. Derin devlet, gladio, kimine göre kontur bilmem ne diye adlandırmalar yapıldı. Demokrasinin geleceği masaya yatırıldı, ne alakası varsa İttihat ve Terakki, askeri vesayet sistemi vesaire vesaire vesaire. Hülasa, bugün duyduğunuz ve artık duymaktan fenalık geçirdiğiniz ne kadar şey varsa sil baştan ekranları ve gazeteleri işgal etti. Olayı Şemdinli ile irtibatlandırmaya çalışıyorlar ve her iki olayı birleştirip ağızlarına geleni söylüyorlardı. Basın ve sözde demokrat bir kısım zevat, buldukları her mikrofondan avazları çıktığı kadar bağırırken, ben de tıpkı hiç tanımadığım ama gerçekleri anlatmaya çalışan diğerleri gibi sesimi duyurmaya çalışıyordum ve bunu son derece sınırlı imkanlara rağmen gayet iyi ve etkili yapıyordum. Türk ordusu düşmanı bu güruhun karşısında birkaç internet sitesinde yazı yazan 3-5 kişi, birkaç televizyoncu ve birkaç gazeteci vardı ve hepsi o kadardı. Tarih 4 Mayıs 2006'ydı ve ben bu saldırının aslında göründüğünden çok daha farklı amaçlar taşıdığını anlatmaya çalıştım. İşte o yazı. Şemdinli'yi bilmeyen, öğrenemeyen var mı? Şemdinli'yi bilmeyeniniz ya da hala öğrenemeyeniniz var mı? 32 virajları aşıp kaymakam çeşmenin soğuk suyunu içmediği ve her sabah uyandığınızda Gomane Tepe'yi ve Efkar Tepe'yi görmediği halde yaşanan onca olaydan, yalandan, tuzaktan ve oyundan sonra hala Şemdinli'yi öğrenemeyeniniz var mı? Çocuklarınızın ve eşinizin yaşadığı ve arkadaşlarınızın çocuklarının ve eşlerinin yaşadığı ve gecenin bir yarısında roketlerle, makineli tüfeklerle saldırıya uğrayan bir lojmanınız olmayabilir. Savaş alanına çevrilen sokaklarınız da mı olmadı? Yakılan ve yağmalanan dükkanlarınız da mı olmadı? sokaklarınızdaki kaldırım taşları sökülerek yarın kafalarınıza nasıl atılacağının provası yapılır gibi dükkanlarınızın, evlerinizin camları parçalanmadı mı? Bayraklarınızı yakmak için çakılan her çakmak sizin onur ve haysiyetinize çakılmadı mı? Evinin yanından dakikalarca çalışan makineli tüfeği ve onu çalıştıranları, "Vallahi ben bir şey görmedim," diyerek saklayanları görmemiş olabilirsiniz. Molotof kokteyllerini ellerine alarak otobüsleri, polis araçlarını, sokakları, dükkanları, yani milli egemenliğinizi, yani milli haysiyet ve onurunuzu yakanları da mı görmediniz? Akşam haberlerini izlerken sormadı mı çocuklarınız, "Baba, bu adamlar neden Türk bayrağını yakıyor?" diye? Ne cevap verdiniz onlara? Okullarında Kurtuluş Savaşı'nı, bayrağın kutsiyetini öğrenen çocuklarınız, "Baba, onlar Türk bayrağını yakarken sen ne yaptın, neden engel olmadın?" diye sordular mı? Eğer bugün sormadılarsa yarın mutlaka soracaklardır. O zaman ne cevap vereceksiniz? Yoksa bir şey yapmadan olanı biteni sessizce izlediğiniz o zaman zarfında gözlerinin önünde saldırıya uğrayan çocuklarına rağmen vatanı ve üzerine yemin ettiği bayrağı uğruna her şeye rağmen diyerek yerlerini terk etmeden görev yapanlara inat, siz de her şeye rağmen bir satış daha yapmalıyım diyerek her şeyi görmezden mi geldiniz? Ya da en azından "Vah vah, tüh, yazık oldu mu?" dediniz. Yaşadığı olaylardan dolayı psikolojik tedavi gören bir çocuğunuz olmayabilir. Ama yaşanan olaylara karşı sergilediğiniz tepkisizliği, ilgisizliği, kanıksamışlığı ve hatta kabullenmişliğinizi görerek büyüyen çocuklarınız da mı yok? Ve sizin kanıksamışlığınızı izleyerek sinirleri törpülenen, bu zilletin normal bir şey olduğunu düşünerek büyüyen, bayrağın yakıldığını, tüm manevi değerlere hakaretin tepkisiz kaldığını görerek yetişen, bunları tıpkı sizin gibi kabullenmiş ve bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklar mı büyütüyorsunuz? Olayların olduğu ilk gün "Şemdinli'yi bilen var mı?" başlıklı yazımızda bir koro nizamında toplanıp "Vurun Kahpe'ye" konseri veren Zevat'tan bahsetmiştik. Ve demiştik ki şimdi yapılan araştırmalar neticesinde şu anda bile kuvvetle muhtemel olan sonuç çıkarsa, ki bu sonuç olayların altından terör örgütü ve onunla beraber bazı gizli servislerin çıkmasından doğacak sonuçtur, o vakit ne yapacaksınız? Allanıp pullanıp önüne çıkarak tek tek arza endam ettiğiniz obasına bu defa ne söyleyeceksiniz? Acaba yapacağınız hangi açıklamayla durumu kurtarmaya çalışacaksınız? Bir açıklamanız var mı efendiler? Daha doğrusu bir B planınız var mı diye sormuştuk. Şimdi hadisenin üzerinden geçen zamana, hazırlanan veya hazırlatılan iddianameye, bu zaman zarfında savaş alanına döndürülen sokaklara, akan şehit kanlarına, yakılan otobüslerin altında can veren masum sivillere inat diyecek bir sözünüz var mı? Çok affedersiniz, o sözler sizlerin değildi, değil mi? Zaten sizlerin olsa şaşardım, kulaklarınıza bir fısıldayan mı vardı? Nerede suflörleriniz? Okumanız için önünüze konulacak olan yeni bildirileri, yeni senaryoları ve yövmiyelerinizi getiren gemi Atlantik'te yolunu mu şaşırdı yoksa? Nasıl olacak şimdi? Bir B planı yapmış mıydınız? Yoksa B planı da kaybolan gemiyle mi geliyordu? Elleri aziz şehitlerimin kanlarına bulanmış, o ismini bile zikretmeyeceğim ve sizin mağdur dediğiniz adamın Türkiye turnesine çıkarak halkı ayaklanmaya ve bölünmeye teşvik eden konferanslarını kim organize ediyor? Bu adam Mezopotamya Kültür Merkezi'nde, Antalya'da, Mersin'de barış mesajları mı veriyordu? Kimdir bunun sorumlusu, finansörü ve organizatörü? Bu sözüm ona konferans turnesini de JITEM mi ayarladı yoksa, veya derin devlet mi? Polat Alemdar'ın Aslan abisinin konuyla bir ilgisi olabilir mi yoksa? Aman canım, sıkılmayın, efendilerinize söyleyin, hemen bunun içinde asker veya polis birini bulur ve aynı Vurun Kahpe'ye konserini size yine verdirtirler nasıl olsa. Tüm bu yaşananlar size Şemdinli'yi öğretti mi? Siz hala Şemdinli'yi mi konuşuyorsunuz veya bizim Şemdinli'den bahsettiğimizi mi sanıyorsunuz? Şemdinli'de takılmayın a muhteremler. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, tüm Türkiye Şemdinli'dir ve Şemdinli tüm Türkiye'dir. Oyunu oynayanlar sadece Şemdinli'de değil, yurdun her köşesinde oynamaktadırlar. Hatırlayınız neler demişlerdi. 11 Kasım 2005 tarihli Evrensel Gazetesi'ne demeçler veren CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan, sorulan sorulara verdiği cevaplarda özetle, Şemdinli'deki üzücü olayda iki üzücü ölüm var. Birincisi, bombanın atılmasından sonra bir vatandaş ölmüştü. Akşam saatlerinde ise ikinci bir saldırı oldu ve 5 vatandaşımız yaralandı. Yaralı vatandaşlar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve Ali Yılmaz adlı vatandaş öldü. Onun üzerine Şemdinli'deki gerginlik bir kez daha arttı ve savcı incelemeyi kesmek zorunda kaldı. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. Olaylar tekrar tırmandı. Açılan ateş bana göre oradaki delillerin ortadan kaldırılmasına yönelikti. Yani o delillerin savcı tarafından ele geçirilmesini engellemekti, amaç oydu. Fakat sonra halk bu delillerin incelenmesini yineledi ve bitirilmesini istedi. O nedenle daha sonra alınan güvenlik kapsamında bu inceleme geç saatlerde bitirildi. Oysa Tanju Çavuş isimli uzman çavuşun üzerine hayasızca taarruz eden kalabalığa karşı ailesini ve namusunu savunmaya çalıştığı için ateş etmek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı. Mülakatın devamında olay bir araçta bulunan 3 kişi tarafından organize edildi ve bu 3 kişiden birinin kitapçıya yönelerek bomba atmasıyla başlıyor. 3 kişi alınıyor, tartaklanıyor ve güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Halksa araca sahip çıkıyor. Daha olayın soruşturması bile yapılmadan nasıl oluyor da bu kanaate varıyordu Sayın Mebus? Bu kanaat midir, açık bir yargı mıdır? Çünkü oradaki olayları kimin organize ettiği, o kalabalığı kimin topladığı, Roche TV için canlı yayını kimin ve nasıl ayarladığı belli değildi. Orada tartaklanan değil, linç edilmeye çalışılan iki assubay ve sahip çıkılan değil, kimin neresine ne koyduğu belli olmayacak şekilde parçalanan bir araç vardı. Savcı bu gerçekleri mi gördü, yoksa Esat Canan'ın yargısından mı etkilendi? Susurluk ve Yüksekova çetesinden söz ediliyor. Buna ilişkin bilgileriniz var mı? Şemdinli'deki olay çok vahim bir olay. O araçta ortaya çıkan belgeler ve malzemeler bir istihbarat örgütünün elindeki araçta bulunması gereken malzemelerdir. Bir istihbarat örgütünün kullanabileceği tüm malzemeler bu araçta mevcut. Dolayısıyla bu bir skandaldır ve devletin bunu ortaya çıkarması lazım. Vatandaşın kafasındaki kuşkuların giderilmesine ihtiyaç var. Şu anda böyle bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu düşünüyorum. Ama geçmişte Türkiye'de yaşanan o faili meçhul olayların bir benzeri. Şemdinli halkı o konuda büyük bir cesaret ve sağduyu ile aracı ele geçirmiş ve büyük bir katkıda bulunmuştur. Çok ilginçtir. Şemdinli halkı failleri yakalıyor ve teslim ediyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Bundan daha güzeli de herhalde Osman Baydemir'in asker ve polis kışlalarına döndü. Şu anda tüm kontrol noktalarında kontrolü bizim arkadaşlarımız, belediye zabıtasını kastediyor olmalı. Eğer özel ordusu yoksa, sağlıyor açıklaması olur da herhalde. Ve ne yazık ki biz milletçe bu zilleti de yaşadık. Öyle ya, asayişi bozan kötü yürekli askerleri yakalayanlar kontrolü de sağlardı elbette. Ne gerek vardı askere, polise? Bu ve buna benzer beyanlar belli bazı sendika ve dernek yöneticilerince sürekli dillendirildi. Karar belliydi. Hüküm çoktan verilmişti. Diyarbakır Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Ali Öncü, vali görevden alınmalı. KESK, failler ortaya çıkarılmalı. BES, kimlikler açıklansın. HAKBAR, Gladio iş başında vesaire. 13 Kasım 2005 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Veli Toprak'ın hazırladığı haberde yine zamanın CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın bu işin arkasında JITEM var dediği haberi yer alıyordu. Ve muhteşem muhabirler kendilerine göre çıkardıkları malzeme envanterini yayınlıyorlardı. Susurluğun yol haritasından infaz listesine kadar, Susurluğun ajandasından İçinde yazan notlara kadar olayı kendi istedikleri gibi yorumlamalarına yardım edecek ne varsa kendilerine göre isimlendirip yazıyorlar ve krokiler yayınlıyorlardı. Onlar suçu ve suçluyu bulmuştu nasılsa. Ne araştırmaya ve ne de yargılamaya gerek vardı artık. Haber şöyleydi: failler yargı önüne çıkarılsın. Şembinli'deki saldırı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Toplum Partisi, DTP, eş başkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, saldırganların halk tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildiklerini hatırlattılar. Suçüstü yakalanan faillerin derhal yargı önüne çıkarılması ve olayın bütünüyle aydınlatılmasını isteyen Tuğluk ve Türk, İspanya'nın AB üyeliği sürecinde benzeri Gal çeteleri, Gladio gibi bombalama, adam kaçırma, öldürme, yaralama ve gasp eylemlerini vatanı korumak bahanesiyle gerçekleştiren bu canilere karşı halkın, medyanın, demokrasi güçlerinin daha duyarlı olmaları gereken bir süreci yaşıyoruz. Nitekim Gal çeteleri hesap verdi. Savcı Baltazar Garson gibi yargıçların ülkemizde de var olduğuna inanmak istiyoruz, dediler. Aynı Ahmet Türk değil miydi? Bu ülkede PKK ile DTP'nin tabanı aynıdır. Bunu kabul edin artık, diyen. Şimdi bu adama sen PKK tabanından mı geliyorsun, DTP tabanından mı diye sormaya gerek var mıdır? Ama şunu sormaya acil ihtiyaç vardır: sen haklarında sadece iddialar bulunan, ki bu iddiaların sahipleri bellidir, Türk askerlerine hangi hakla cani diye hitap edersin ve bunu derken tabanlarından hangisinin sözcülüğünü yapıyorsun? Ben değil, Cumhuriyet'in savcıları sormalıydı bu hakaretin hedefinin kim olduğunu. İki astsubay mı, yoksa onların şahsında bütün Türk ordusu mu? Cumhuriyet'in savcıları sormadı mı bu adama? PKK bu ülkede binlerce masumun kanını dökmüş bir terör örgütüdür. Sen tabanları aynıdır demekle partinin terör örgütü olduğunu mu kastediyorsun, yoksa PKK'nın siyasi parti olduğunu mu? Başka bir deyişle, PKK mı DTP'yi temsil eder, DTP mi PKK'yı temsil eder? Cumhuriyet'in savcıları bunu içlerine sindirebiliyorlar mı? Bu millet bunu içine sindirebiliyor mu? Bunu içine sindirenler hangi yüzle vatan ve millet savunmasında görev alanlardan ve hayatını bu uğurda feda edenlerden görev bekleyecekler? Acaba Van Cumhuriyet Savcısı kendi hayatını korumakla görevli polislere bakarken ne hissedecek tüm bu konuşulan ve yaşananlardan sonra? Yahut da hissedecek bir yürek var mı? Şimdilerde sözüm ona Kürt açılımı teraneleri arasında aynı Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan'ın Türk devletinin muhatabı olduğunu, aksi halde ayrılmanın bile gündeme geleceğini meydanlardan bağırmıyorlar mı? İşte o günlerde başlayan tertibin bizi getireceği nokta buydu, eli kanlı terör örgütünü mağdur gibi göstererek bugünlere gelinebilirdi. O gün birileri şom ağızları ve kan kokan pis nefesleriyle benim ülkemin üzerine doğru üfürerek bir kaşık suda fırtına koparıyorlardı. Ve başka birileri de ithal yelkenlerini açıp bu rüzgardan faydalanmak için arıza endam ediyordu basın önünde. Ne kadar sürerdi ve nereye kadar götürürdü bilmiyorlardı. Ama olsundu, rüzgardı ve esiyordu işte, kullanmak lazımdı. Pis kokuyordu, dışarıdan estiği her halinden belli oluyordu. Ama olsundu, kokuya da rüzgara da alışkınlardı nasılsa. Ağız dolusu konuşmak, tükürükler saçarak ateşli ve cüretkar çığlıklar atmak lazımdı. Koroya uyulmalıydı. Tecrübeyle sabitti ki en etkili ve dokunaklı şarkı Vurun Kahpeye şarkısıydı. Söyledikleri her şey birer birer yapıldıkça daha da cesaretle bağırıştılar. Vali dediler, gitti. Uçak dediler, indi. Polis dediler, karakoluna döndü. Komisyon dediler, kuruldu. Ve bir iddianame yazıldı, hem de nasıl? Evlere şenlik. Sonra komisyonun izlerini tespit ettiği ama hangi köyün itleri olduğunu tespit edemediği itler yeniden kudurdular. Şırnak'ın Besler Dereler kırsalında terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Seyit Han Yelboğa memleketi Adana'da toprağa verildi. Kimse çıkıp tek kelime etmedi. Ne insan hakçısı, ne sendikacısı, ne belediye başkanı, ne mebusu, ne özgürlükçüsü ve ne de büro bilmem necisi. Sustular ve itler devam etti kudurmaya. Gabar Dağı'nda güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada Mersinli jandarma komando uzman çavuş Murat Tutal, Ankaralı jandarma komando onbaşı Mükremin Başaran, ordulu komando er Adem Öğlü, terörist kurşunlarıyla Sinoplu jandarma komando er Fatih Erer'le İzmitli jandarma komando er Ümit Balkan'da mayının patlaması sonucu şehit oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 5 şehitten 3'ünün pusuya düşürüldüğü, ikisinin de teröristlerin önceden döşediği mayına basması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi. Bu konuşanların hiçbirinin ağzını bıçak açmadı. Ama itler ağızlarından salyalarını akıtarak devam ettiler kudurmaya. Tunceli merkeze bağlı Çıralı Köyü kırsalında gece 01:30 sularında örgüt üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre çatışmada piyade çavuş Halit Toprak 20, piyade onbaşı Oğuz Balıkçı 20, erler Erhan Öz 20, Melih Tuncer 20 ve Şener Karadere 20 şehit oldu. Yaralı asker ise Elazığ Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuşanlar sustular. Kahramanlar yurdu yaşatmak için can verirken konuşması gerekenler de sustular. Elazığ'ın Arıcak ilçesinde teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Alim Yılmaz 43 ve Jandarma Ulaştırma Er Sinan Gümüştaş 21 için Elazığ İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Konuşamadılar. Ne diyeceklerdi? Alim Yarbay'ın çocuklarına ve de Sinan'ın ailesine. Hep sustular. Dağlar bile ağladı ama onlar sustular. Önceki gibi ağız dolusu nutuklar atmıyorlardı. Basının önünde süslü sözler söyleyip demokrasi ve kardeşlik edebiyatı yapmıyorlardı. Ama Elazığ'ın Arıcak ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Ergülmez, tüm yaşananlara ve konuşanlara ve konuşması gerektiği halde susanlara ve başka köylerin itlerine ve bizim köylerimizde kuduran itlerin köylerinin muhtarlarına ve ihanete cevap verir gibi konuşuyordu. Elazığlılar hiç merak etmesin, görevimizin başındayız. Evet, onlar her şeye ve herkese rağmen görevlerinin başındaydılar. Kim ne kadar ihanet ederse etsin, onlar bu vatan için o ilk 5 dakikaları ve sonrasında da adanmışlıklarla dolu ömürleri yaşamaya devam edeceklerdi. Bunun için ödül istemiyorlardı, takdir beklemiyorlardı ama ihanet de beklemiyorlardı. İhanet ve terörün kudurmuş saldırıları devam ediyordu oysa. Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen jandarma komando uzman çavuş Murat Tutal ve Kocaeli'nde düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Fatih Kabal'ın ardından dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde uzaktan kumandalı mayının patlatılmasıyla şehit düşen jandarma er İbrahim Ali Akçakoca 21 ile birlikte Mersin son bir haftada 3 şehidini verdi. Hala susuyorlardı. Sonra itler şehre indiler. Diz boyu basiretsizliği fırsat bilip. Şehirde olanları da kudurdu. PKK terör örgütü yandaşlarının önceki gün Beyoğlu'nu savaş alanına çevirdiği saatlerde Sibel 24 ve Sinem 18 Özkan kardeşler Beykoz'da akraba ziyaretindeydi. 62 yaşındaki Zülbiye Karasu ise Emirgan'da oturan kızı Çiğdem Ela'ya gitmişti. Bu üç kişinin kaderi Bağcılar'da otobüs beklerken kesişti. PKK yandaşlarının Molotov kokteyli atmasıyla yanan otobüsün altında can verdiler. Suçsuzdular, sivildiler, kadındılar, anne, eş ve kardeştiler. Habersizdiler, bekleyenleri vardı. Alim Yarbay, Murat Uzman Çavuş, Onbaşı Mükremin, Er Oğuz ve diğerleri gibi. Sustular. Bir tek kelime açıklama veya terörü lanetleme konuşması yapmadılar. Sonra gazeteler Muş kırsalında öldürülen 14 PKK'lıdan 4'ünün cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verilmesinden sonra çıkan olaylarda esnaf 50 milyon YTL zarar gördü. 2500 ve 3000 kişilik grup Diyarbakır'ın Bağlar, Melikahmet, Kuruçeşme ve Emek caddelerinde 4 gün boyunca polise saldırdı. Şehrin muhtelif yerlerinde çıkan olaylarda yaşları 12 ile 18 arası değişen çocukların kullanılması dikkat çekti. Çocukların verdiği ifadelere göre mahallelerde teşkilatlandırılan gruplar gösterileri organize ediyor, nerede olay çıkaracaklarını, nerelerin taşlanacağı talimatını veriyor. İfadelerine göre kendilerine günlük 10 ila 20 YTL ödenmiş haberini yazıyordu. Kadın, çocuk ayırmayan kudurmuş teröristler salyalarını akıtmaya ve hain saldırılarına aralıksız devam ederken gazetelere ve basın bültenlerine terör örgütü PKK, asker sivil, yaşlı genç demeden yaptığı alçakça saldırılara bir yenisini daha ekledi. PKK tarafından Yeni Mahalle Fatih Kışlası yakınlarında yola döşenen mayın askeri servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada servis aracının önünde bulunan koruma aracı ile öğrenci servisinde hasar oluşurken 8 asker, 11 öğrenci ve 2 sivil yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı haberi düşüyordu. Onlar vatan görevi uğruna babalarının aylarca görmediği çocuklardı. Onlar tıpkı benim kızım gibi kurdukları ilk cümle baba atışlar normal olan çocuklardı. Onlar ilk ve ortaokulu sırf babalarının görevi yüzünden 3 hatta 4 vilayet gezerek okuyan çocuklardı. Onlar Hakkari'li çocukların sınıf arkadaşlarıydı. Onlar bizim çocuklarımızdı. Tıpkı Eruh ve Şemdinli baskınlarında Koyunören köyünde, Çalışkan köyünde, Besta'da, Milli'de ve adını sayamadığım yüzlerce yerleşim yerinde aynı itler tarafından katledilenler gibi bizim çocuklarımızdı. PKK ile DTP'nin tabanlarının aynı olduğunu söyleyen Ahmet Türk Efendi'ye ve tüm çatlak ses korosuna sormak lazım değil mi şimdi? Bunu da mı JITEM yaptı diye. Ve ben buradan tekrar soruyorum. Sizler Gomane Tepe'yi, Efkar Tepe'yi, Kaymakam Çeşme'yi görmemiş, orada yaşananlara tanıklık etmemiş olabilirsiniz. Ama Allah aşkına evinizin önünde, burnunuzun dibinde yaşananları görecek gözünüz de mi yok? Bu itlerin kimin itleri olduğunu anlayamadınız mı hala? Siz hala Şemdinli'de misiniz yoksa? Diyarbakır, Mersin, Adana, Muş, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın, Elazığ, Van, Ordu, Trabzon'dur Şemdinli. Şemdinli tüm Türkiye'dir ve tüm Türkiye Şemdinli'dir. Oyunu oynayan ve oyuna alet olanlar sadece Şemdinli'de değil tüm yurtta oynamaktadır. Kimse zannetmesin ki bu milletin içinde bunları gören gözler, duyan kulaklar yoktur. Kimse zannetmesin ki günü gelince yakalarından tutacak eller yoktur. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ordu zahiri güçtür. Gerçek güç milletin kendisidir. Şemdinli'yi bilen var mı demiştik. Dilimiz döndüğünce, kalemimiz yazdığınca anlatmıştık. Şimdi soruyorum tekrar. Şemdinli'yi anlamayan, hala öğrenemeyen var mı? Şemdinli'yi bilmeyen var mı? Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 68.